Vahiy 19. bölümü incelerken bizi ilgilendiren önemli olaylara da gelmiş oluruz. İlk olarak kuzunun düğünü ve Mesih'in yargı için dönüşü konu edilir. 19. bölümde Vahiy kitabının gidişatında önemli bir değişiklikle karşılaşırız. Canavarın krallığının merkezi olan Babil'in yıkımı büyük sıkıntı dönemini noktalar. Karanlıktan ezgi doğmaktadır. Karanlıktan ışığa, gecenin koyuluğundan ışığa, korkunç yargı günlerinden bereketli aydınlık günlere geçiş söz konusudur. Bu bölüm Vahiy kitabının önemli bir noktasıdır ve yeryüzünün en büyük olayını içermektedir. Mesih'in krallığını kurmak üzere yeryüzüne ikinci gelişi, onun yeryüzünde kuracağı bin yıllık krallık ile büyük sıkıntı dönemi arasındaki bir köprüdür. Önemli olaylar burada kayıtlıdır. İki önemli nokta kuzunun düğün yemeği ile Mesih'in yeryüzüne dönüşüdür ve bunlar birbirini izleyecektir. Bölüm haleluyalarla başlar ve cehennemin açılışı ile biter. Burada kayıtlı iki önemli yemek söz konusu olmaktadır. Kuzunun düğün yemeği ile Armagedon savaşının sonundaki insanların etlerinin yendiği yemek. Vahiy 19. bölüm 1. ayette bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Bundan sonra daha önce de belirttiğim gibi Meta Tauta diye geçen bu ifadeyle Vahiy 1. bölüm 19. ayette Yuhanna kitabı bölümlerini ayırırken karşılaştık. Peki neden sonra? Kilise ile ilgili olaylardan sonra 4. bölümde Meta Tauta ile başlamıştır ve zamandan beri o şekilde de gider. Olaylarda düzenli bir sıra vardır. Şimdi ise büyük sıkıntıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Mesih'in dünyaya gelişi sıkıntıyı sona erdirebilecek olaydır ve bu sıkıntıyı sona erdirecek de Mesih'tir. Ve aynı zamanda Meta Tauta ifadesinin geçtiği son yerdir. Büyük bir topluluğun güçlü sesine benzer bir ses 5. ve 7. bölümlerin tapınma ile ilgili bölümlerinde ihtiyarları, inanlılar topluluğunu, çok sayıdaki meleği ve akıllı varlıkları Tanrı'ya tapınırken ifade eder. Şimdi ise bu koroya sıkıntı döneminin çok sayıda kutsalı da eklenecektir ve onlar da ezgi söyleyecekler. Son zafer için kullanılan çok güzel ifadedir. Mezmurlarda sık sık haleluya dendiğini görüyoruz. Rabbe hamdolsun anlamına gelir bu söz. Özellikle 146 ve 150. mezmurlarda bu söz kullanılır. Mezmur görkemli hamdlar içererek haleluya der. Vahiy bölümünün bu ayetlerine de bu uygundur. Büyük sıkıntı bitmiş, İsa Mesih gelmektedir. İnanlılar topluluğu Mesih'i bekleyerek haleluya, birlikte hamd edelim der. Bugün Rabbi öven korolar ne kadar harika olursa olsun o günde olduğu kadar muhteşem olmayacaktır. O gün Rabbe övgü ilahileri muhteşem bir şekilde söylenecektir. Mezmurlar bunu mükemmel bir şekilde ifade etmektedir. Haleluya hamdolsun çünkü yargılamak için gelmektedir ve kötüler dünyadan uzaklaştırılacaktır. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 18 ila 23. ayette bu konuya değinerek şöyle der. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil biz de, evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Yaklaşan büyük gün budur. Dünya günahın bağlarından kurtulacaktır. Şu anda inlemektedir. Aslında biz de inlemekteyiz. Kutsal kitabında söylediği gibi bu bedenlerin içinde inliyoruz. Burada olduğumuz sürece inlemenin normal olduğunu düşünüyorum. Ancak bir gün bu inlemeler Yuhanna'nın burada da belirttiği gibi haleluyalara dönüşecektir. Vahiy 19. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlerde. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhuşuyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. İkinci kez haleluya. Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek dediler. 24 ihtiyarla 4 yaratık yere kapanıp amin, haleluya diyerek tahta oturan Tanrı'ya tapındılar der. İlginç olan konu şudur. Tüm yargılamaların sonunda bizden daha fazlasını bilen cennetteki kişiler Tanrı'nın yargısının doğru ve adil olduğunu söylemektedir. Eğer Tanrı'nın yaptığının doğru olduğunu kabul etmiyorsanız hatalı olan sizsiniz, Tanrı değil. Cennettekiler onun yargıları doğru ve adildir diyor. Tanrı'nın çocuklarının birçoğunun şehit olmasına neden olan bozulmuş ve sapmış kilise mahvolmayı hak etmiştir. Bu ayetlerde cennette haleluya diyen bir kilise resmini görüyoruz. İki defa haleluya kelimesi kullanılır. Niçin? Gerçek kilisenin suçlayıcısı büyük fahişe yeryüzünde oldukça cennette de kuzunun düğünü olmayacaktır. Kilise karşıtlığının ortadan kalkması kuzunun düğünü için yolu açacaktır. Öyle inanıyorum ki bu düğün yeryüzünde sıkıntı dönemi sürmekteyken olacaktır. Kendi kullarının kanının öcünü aldı diyor. İmanların kendi öcülerini almaları yasaklanmıştır. Bazıları bunu yapmayı ister ancak böyle bir duruma girersek o anda yanlış yola da girmiş oluruz. Tanrı Romalılar 2. bölüm 19. ayette sevgili kardeşler kimseden öcü almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir ben karşılık vereceğim. Tanrı sizin öcünüzü alacaktır. Çoğumuza mutlaka bir zarar verildi ve hemen öcümüzü almak da istedik. Bu doğaldır, eski benliğimizin özelliğidir bu ama bunu Tanrı'ya bırakmamız gerekir çünkü öc onundur ve kimseyi karşılıksız bırakmaz. 24 ihtiyar ilk kez haleluya ilahisini söylemektedir. İhtiyarlar inanlı topluluğu olsa gerekir. Vahiy 4. bölümde bu karara vardık. İhtiyarların bu şekilde göründüğü son yer burasıdır ve artık inanlılar topluluğu ya da kilise dışarıya çağrılanlar anlamına gelir. Yeryüzünde inanlılar dışarıya çağrılanlar biziz. Ancak yeryüzünü terk ettiğimizde Rabbin yanında olacağız. Vahiy 19. bölüm 5 ve 6. ayetlerde sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük büyük, ondan korkan hepiniz, onu övün diyor. Tahttan bir ses yükseldi, Tanrımıza övgü sunun diyorlar. Övme çağrısının doğrudan Tanrı'nın tahtından geldiğine dikkat edin. Rab İsa Mesih dünyanın denetimini eline almaya hazırlanmaktadır. Bu gerçek bir haleluya korosudur ve tüm Tanrı sözündeki en anlamlı hamd ilahisidir. Bu bizi Tanrı'nın Davut peygamber ile yaptığı antlaşmaya geri götürür. Orada Tanrı Davut'a tahtına oturup dünyayı yönetecek birini çıkaracağı vaadinde bulunmuştu. 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette şunu okuyoruz. Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir. Mesih yeryüzüne dönmeden bir düğün olacaktır ve biz de inanlılar olarak ona katılacağız. Vahiy 19. bölüm 7 ve 8. ayetlerde sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor, gelini hazırlandı, giymesi için ona temiz ve parlak, ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler der. Bu imanların yaşayacakları en güzel olaydır. İmanlar topluluğu şimdi düğünün gelini olarak Mesih'e sunulmaktadır. Düğünün ve diğer olayların geçtiği yer ise cennet olacaktır. Efesliler 5. bölüm 25, 26 ve 27. ayetler Mesih ile imanlar topluluğu arasındaki ilişkiyi resmederek şöyle söyler. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır der. Efesliler 5. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlere göre o gün Mesih temiz ve pak bir şekilde bizi kendisine çekecektir. Kuzunun düğünü başlıyor. Düğün ya da evlilik Mesih ile inanlılar topluluğunun birleşmesinin çok hoş bir resmini verir. Eski antlaşma kutsallarının burada olaya dahil edildiğine dikkat edin. Vaftizci Yahya bile kendisini damadın arkadaşı gibi görmekteydi. Gelin kiminse güvey odur demişti. Gelinin Mesih ile çok özel bir ilişkisi vardır. Mesih inanlılar topluluğunu çok sevmiş ve kendisini onlar için feda etmiştir. Duasında ne dediğini anımsatayım. Yuhanna 17. bölüm 23 ila 26. ayetler arasında. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni, senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun. Ben de onlarla olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim. Tüm bunların en güzel yanı ise Mesih'i ilk kez gerçek anlamda tanımaya başlayacak olmamızdır. İnce keten kutsal yaşamların yaşam doğruluğunu simgelemektedir. İnanlar topluluğunun gelinliği kutsalların adil işleridir. Bunu kavramak biraz güç çünkü kendi doğruluğumuzla Mesih'in huzuruna çıkmamız olanaksızdır. Elçi Paulus Filipeliler 3. bölüm 9. ayette öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım der. Mesih'e yalnızca günahlarımızın bağışlanması için değil, onun doğruluğunun bize geçmesi için de güvenip iman etmemiz gerekir. İnanlılar yüzyıllardır yaptıkları adil işlerle gelinliği süslemektedir. Peki siz bu gelinliği süslemek için ne yapıyorsunuz? Yeniden Elçi Paulus'tan bir alıntı yaparak 1. Korintliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetleri size aktarayım. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak diye yazar. Gördüğünüz gibi altın, gümüş ve değerli taşlar ateşe dayanırken tahta, ot ve kamış yanıp gidecektir. İyi işler inanlılar topluluğunun gelinliğinin süsüdür. Efesliler 2. bölüm 10. ayette çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden belirlediği iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Düğünden sonra gelinlik bir kenara kaldırılır. İhtiyarların taçlarını layık olduğu için kuzunun ayakları altına bıraktıklarını gördük. İnanlar topluluğu onun görkemini açıklamaktadır. Efesliler 2. bölüm 7. ayette bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı der. Biz de cehennemden kurtulmuş günahlılar olarak cennette göz önünde olacağız. Mesih'in doğruluğu ve ona olan imanımız olmasa cennette olamazdık. Vahiy 19. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o sakın yapma dedi. Ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap. Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Şimdi lütfen biraz daha iyi dinleyin. Kuzunun düğünü cennette olacak ama şölen yani yemek yeryüzünde verilecektir. Bunun resmini Matta 25. bölüm 1 ila 13. ayetteki 10 bakire benzetmesinde görüyoruz. Bakireler gelin değildi. Mesih'in tek bir gelini vardır. O da imanlar topluluğudur. Güvey düğün şöleni için yeryüzüne dönecek. O yalnız yargılamak için değil, 10 bakirenin de katılacağı bir şölen vermek için gelecektir. Bu aynı olaya aktaran 45. mezmur vardır. Mesih'in kral olarak gelişi bu mezmurda konu edilir. Kim olduğu belirtilmeyen kraliçe de oradadır. 45. mezmur 9. ayette kral kızları senin saygın kadınların arasında, kraliçe ofir altınları içinde senin sağında duruyor der. Öyle inanıyorum ki imanlı bir grup simgelenmektedir burada. Burada misafir de olacaktır. 45. mezmur 12. ayette sur halkı armağan getirecek, halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecekler. Düğün şöleni dünyada verilecektir. 1000 yıllık döneme giren tüm uluslar davetli misafirler olacaktır. 1000 yıllık dönem aynı zamanda bu düğün şöleninde olabilir. Ve bu 1000 yıllık dönemin sonunda kilise gelin olarak görülecektir. 1000 yıl sürecek bir balayı düşünün ki bu yalnızca bir başlangıçtır. Bu gerçekten büyük bir sevinçtir. Melek bu sahneye Tanrı'nın mührünü basarak bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir der. Yuhanna bu sahnede yazman olarak görev aldıktan sonra meleğe tapınmak ister ancak melek de bir yaratık olduğundan bunu engeller. Tapınılacak tek varlık Tanrı'dır. Kendilerine tapınılmasını isteyen şeytan, Mesih karşıtı ve sahte peygamber için bu gerçekten büyük bir azarlamadır. Bugün de aynı arzuyu taşıyan birçok kişi var. Cennette kuzunun düğününden sonraki en önemli olay Mesih'in yeryüzüne dönüşüdür. Kral gelmektedir. Ancak inanlılar topluluğu göğe alınmadan ve yeryüzü büyük sıkıntı döneminden geçmeden gelmeyecektir. Geldiğinde gelin de kendisiyle olacak ve şölen yeryüzünde verilecektir. Bizi bekleyen çok görkemli bir gündür bu. Gözlerimizi yeryüzünün pisliğinden kaldırıp sonsuz olana çevirmemiz gerekir. Mesih'in kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak dönüşüne bakalım. Vahiy 19. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle der. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Birincisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir at yazılıdır. Bu gerçekten harika bir sahnedir. Dünyadaki her şeyin adım adım yaklaştığı büyük olay işte budur. Mesih'in yeryüzüne tekrar gelişi. Bu olayın resimde nereye yerleştiğini anımsatmak isterim. Vahiy 4. bölüm ile 18. bölümlerde korkunç büyük sıkıntı dönemini gördük. Bu dönem Mesih'in krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişiyle son bulmaktadır. Tanrı'nın sözünde yeryüzü için dikkatli bir programı uyguladığını fark edersiniz. Bu programa göre Mesih'in dönüşü büyük sıkıntı döneminin sonunda krallığını kurmadan önce gerçekleşmektedir. Bu gelişi ilk gelişinden çok farklı ve görkemli olacaktır. İsa Mesih'in dünyaya ilk gelişi alçak gönüllü ve yumuşak oldu. Günahlar için ölen kurtarıcıydı. Buradaki ayetlerde ise yücelik içinde gelişini görmekteyiz. O adil krallığını kurmadan önce adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Vahiy 4. bölüm 1. ayette cennet açılmakta ve kiliseyi temsilen Yuhanna içeri alınarak oradaki imanları ve ihtiyarları görmektedir. Burada ise cennet Mesih'in çıkması için açılır. Bindiği beyaz at ise savaş atıdır. İsa Mesih yeryüzündeyken Yeruşalim'e savaşı değil barışı simgeleyen küçük bir eşek üzerinde gelmişti. Ancak şimdi durum değişmektedir. Ona sadık denir çünkü Tanrı'nın uzun vadeli programını gerçekleştirmeye gelmiştir. Ona gerçek denir çünkü tümüyle gerçektir. Bu kez çarmıhta ölmeye değil, adaletle yargılayıp savaşmaya gelmiştir. Vahiy 1. bölüm 14. ayette gözleri alev alev yanan ateşe benzer diyor. Çünkü artık yeryüzünü yargılamaya ve adaletsizliği ortadan kaldırmaya gelmektedir. Başında çok sayıda taç bulunur. Bu onun yeryüzünün tek yöneticisi olacağını da gösterir. Mesih kral olacaktır ve tek egemen yönetici, yargılayıcı da Mesih olacaktır. O kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir isim yazılmıştır diyor. Kendisinden başka kimsenin bilmediği o isim nedir? Ona İncil'in ilk 4 bölümüne karşılık gelen 4 ad verilmektedir. İlk olarak kralların kralı ifadesi Matta bölümüyle uyumludur çünkü Matta Mesih'i kral olarak sunar. İkinci olarak sadık ve gerçek ifadesi Markos bölümüyle uyumludur çünkü Mesih orada Tanrı'nın hizmetkarı olarak sunulur. Çünkü Tanrı'nın hizmetkarında aranan özellik soy değil, güvenilir olmaktır. Üçüncü olarak Tanrı'nın sözü denir. Onun Yuhanna'daki adını bu söz yenilemektedir. Çünkü Yuhanna'da başlangıçta söz vardı, söz insan olup aramızda yaşadı der. Dördüncü olarak kimsenin bilmediği isim nedir? Benim bir önerim var. Belki de Luka'da geçen insanoğlu İsa söz konusu edilmektedir. Günümüzde ne yazık ki bu ad övgü olarak kullanılmıyor. Ve hatta onunla fazla özgür ve küstah bir ilişki bu isim kullanılarak söz konusu ediliyor. Elçi Paulus hizmetinin başında değil sonunda ölümünden önce Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyledi. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Oğlu babadan başka tanıyan yoktur. Cenneti cennet yapan özelliklerden biri orada onu tanıyacak olmamızdır. Ve İsa Mesih'i tanıdıkça heyecanımız da artar. Yuhanna'da İsa Mesih öğrencilerine Yuhanna 14. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde şöyle dedi. Beni tanısaydınız babamı tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, ya Rab bize babayı göster. Bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Yine dua ederken Mesih'in şöyle dediğini görüyoruz. Yuhanna 17. bölüm 3. ayet. Sonsuz yaşam, tek gerçek, Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Mesih'e gelip ona günahtan kurtaran olarak iman ettiğinizde yalnızca okula başlamış oluruz. Onu tanımaya başladığımızda anaokulundayızdır. Size bir itirafta bulunayım. İman ve hizmet hayatımın ilk yıllarında hep öğrenmek, bilgi edinmek için uğraştım ama daha sonra bir şeyin farkına vardım ki asıl öğrenmem ve tanımam gereken kişi İsa Mesih'tir. Ve onu daha çok tanımayı yaşamımın amacı edindim. Ona her durumda şükretmeyi öğrendim. Amacım ve hedefim bu. Ama buna rağmen bazen yaşamımda bunun tam tersi olur. O zaman da kendimi Rab'den uzak hissederim. O zaman yeniden Rab'be dua eder ve Rab seni tanımak, sana sadık kalmak ve seni yüceltmek istiyorum. Tanrı'nın ruhu seni bana daha yakın olarak tanıtsın diye dua ederim. Bu konuda söylemek istediğim bir nokta daha var. Sonsuzlukta yalnızca Rabbi daha iyi tanımakla kalmayacağız. Birbirimizi de iyi tanıyacağız. Şimdi Mesih'in gelişiyle ilgili diğer bir tanıma bakalım. Vahiy 19. bölüm 13 ila 16. ayetler arasında şöyle yazar. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla gülecek, her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten Masara'yı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Tanrı'nın öfkesinin cenderesini sıktığına ve giysisinin kanla lekelenmiş olduğuna dikkat edin. Bu resim bizi Yeşaya 63. bölüme götürür. Yeşaya 63. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında şöyle yazar. Edom'dan, Bosra'dan al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti. Çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti. Baktım, yardım edecek kimse yoktu. Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım. Gücüm kurtuluş sağladı. Gazabım bana destek oldu. Öfkeyle halkları çiğnedim. Onları gazapla sarhoş ettim. Yere akıttım kanlarını diyor. Elbette bu Mesih'in ilk gelişine değil burada da tanımlanan ikinci gelişine göndermede bulunmaktadır. Ve kendisi onları demir çubukla gülecektir sözü aynı zamanda bizi ikinci mezmura götürür. İkinci mezmur 6 ila 9. ayetler arasında ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Onun ikinci gelişindeki öfkesiyle ilk gelişindeki sakinliği tam bir tezat oluşturmaktadır. Kuzunun öfkesi artık söz konusudur. Gökteki ordular onun hizmetindeki meleklerdir.